Ayrım 20.
Funda kokulu temiz bir kır havası, parlak güneş ışınları, Nini'nin usul usul yol alışı çok geçmeden çocuğa üzüntüsünü unutturdu. Yeni evine, içinde oturanlara dair çeşitli sorular sormaya başladı. Uğultulu tepelerle Trash Cross Garage kadar güzel bir yer midir diye sordu. Sonra dönüp son bir defa daha vadiye baktı. Hafif bir sis yükselmiş, mavi göğün eteklerinde ince bir bulut olmuştu. Orası buradaki gibi ağaçlar arasına gömülmemiştir. Burası kadar da büyük değildir ama orada çevrenin bütün güzelliğini seyredebilirsin dedim. Havası da sana daha iyi gelir. Buradakinden daha temiz, daha kurudur. Başlangıçta belki de bina sana eski, biraz da karanlık görünecektir ama derli toplu bir evdir. Buranın en iyi evinden sonra o gelir. Sonra kırlarda da ne güzel gezeceksin. Harriet'ın Earnshaw yani Kitty'nin dayısının oğlu senin de yakın akraban sayılır. Sana buraların en güzel yerlerini gösterecektir. İyi havalarda yanına güzel bir kitap alıp yemyeşil bir çukuru kendine çalışma yeri yapabilirsin. Arada sırada dayın da senin yürüyüşlerine katılabilir. Çünkü o sık sık bu tepelere çıkıp dolaşmayı sever. Peki babam nasıl? Dayım gibi genç, yakışıklı mı? Onun kadar genç ama dedim, onun saçları gözleri kara da dayından daha sert görünür. Sonra ondan daha uzun boylu, daha iri yarıdır. Önceleri sana pek yumuşak, nazikçe davranmayacaktır ama ne yaparsın, böyle davranmak onun adeti değildir. Fakat sen ona karşı açık yürekli, samimi davranmaya çalış. Seni de herhangi bir dayının sevebileceğinden çok daha fazla sevecektir elbette. Çünkü ne de olsa sen onun öz oğlusun. Linton kendi kendine kara saç, kara göz diye mırıldandı. Onu gözlerimin önüne getiremiyorum. Öyleyse ben ona benzemiyorum demektir. Hayır, pek benzemiyorsun dedim. Yol arkadaşımın beyaz tenini, narin yapısını gözden geçirerek bir zerresi bile benzemiyor diye düşündüm. İri yorgun bakışlı gözler tıpkı annesinin gözleriydi. Yalnız bunlarda hastalıklı bir öfkeyle tutuştukları anların dışında annesinin bakışlarındaki pırıl pırıl canlılıktan eser yoktu. Linton, babamın beni de annemi de görmeye hiç gelmemesi ne garip diye mırıldandı. O beni hiç görmüş mü? Görmüşse bile ben bebekken görmüştür. Ben onunla ilgili bir şey bile hatırlamıyorum. Ama Linton diye atıldım. 300 kilometre az bir yol mu? 10 yıllık bir süre ise sana çok uzun gelir ama büyükler hiç de öyle düşünmezler. Her yıl yazın Bay Heathcliff'in size gelmek isteyip de çeşitli aksilikler yüzünden bunu yapamamış olması da mümkün. Şimdi ise artık çok geç. Onu bu konudaki sorularla sıkma. Boş yere onu üzersin. Yolun geri kalan kısmı boyunca çiftlik evinin bahçe kapısı önüne gelinceye kadar çocuk kendi düşüncelerine daldı. Kapının önüne varınca yüzünden duygularını okumaya çalıştım. Evin oymalı cephesine, dar pencerelerine, karmakarışık asmaları, eğri büğrü köknarları büyük bir dikkatle gözden geçirdi, sonra başını salladı. Yeni yuvasının dış görünüşünden hiç hoşlanmadığı belliydi. Fakat şikayet faslını biraz daha geriye atacak kadar da akıllıydı. Belki evin içi dışını unutturur diye düşünmüştü. O atından inmeden ben gidip kapıyı açtım. Saat 6:30'du. Ev halkı kahvaltıdan yeni kalkmıştı. Hizmetçi masanın üzerini toplayıp temizlemekle meşguldü. Joseph efendisinin yanında durmuş, topal bir atla ilgili bir hikayeyi anlatıyordu. Harriet'ın da tarlaya gitmeye hazırlanıyordu. Bay Heathcliff beni görünce, ''Merhaba Nelly'' diye bağırdı. ''Ben de malımı almak için oraya kendim gitmem gerekecek diye korkuyordum. Onu getirdin değil mi? Hele bir görelim bakalım ne işe yarar.'' Kalkıp uzun adımlarla kapıya kadar gitti. Harriet'ınla Joseph de merakla onun arkasından gittiler. Zavallı Linton'cık bu üç surata korkuyla baktı. Joseph çocuğu dikkatle gözden geçirdikten sonra ''Beyim, bu herifçi oğlu seni gandırıyor galiba.'' dedi. ''Çocukcağızları değiş tohuş etmiş, size kızını yollamış.'' Heathcliff oğlunu şaşkınlıktan ne yapacağını bilemez hale getiren bakışlarla gözden geçirdikten sonra hakaret dolu bir kahkaha kopardı. ''Aman Allah'ım, bu ne güzellik böyle. Ne sevimli cana yakın bir mahluk. Bunu salyangozla ekşimiş sütle beslemişler galiba, öyle değil mi Nelly? Allah benim belamı versin ki bu çocuk umduğumdan daha da beter çıktı. Allah biliyor ya, olmayacak hayallere de kapılmamıştım.'' Titreyen şaşkın çocuğa attan inip içeri girmesini söyledim. Babasının sözlerini iyice anlayamamıştı. O sözlerin kendisine söylendiğine, hatta bu korkunç alaycı adamın kendi babası olduğuna bile emin değildi. Gittikçe artan bir titremeyle bana sımsıkı sarıldı. Bay Heathcliff'in yerine oturup da ''Buraya gel'' demesi üzerine yüzünü omzuma saklayıp ağlamaya başladı. Heathcliff kolunu uzatıp çocuğu tuttu. Sert bir hareketle kendine çekti. Dizlerinin arasına sıkıştırdı. Çenesinden tutup başını yukarı kaldırdı. ''Bu saçmalıkları bırak artık.'' dedi. ''Sana canını acıtacak bir şey yapacak değiliz Linton. Adın bu değil mi? Sen tam ananın oğlusun. Sende benim payım hiç yok mu? Yaygaracı piliç.'' Çocuğun kepini çıkarıp sarı buklelerini geriye itti. Sıska kollarını, küçücük parmaklarını yokladı. Bu sırada Linton da ağlamayı bırakmış, iri mavi gözlerini kendisini süzen adama dikmişti. Heathcliff çocuğun bacaklarının da aynı derecede sıska olduğunu anladıktan sonra ''Sen beni tanıyor musun?'' diye sordu. Linton korkulu gözlerle bakarak ''Hayır'' dedi. ''Ama adımı duymuşsundur. Çocuk gene hayır'' dedi. ''Hayır mı? Annenin sende bana karşı bir saygı uyandırmaması ne ayıp. Öyleyse ben sana söyleyeyim. Sen benim oğlumsun. Annen de babanın nasıl bir insan olduğunu anlatmamakla adilik etmiş. Şimdi suratını buruşturup kızarıp bozarmayı bırak. Hoş, böylece bütün kanının beyaz olmadığı anlaşılıyor ama gene de kızarmak istemez. Haydi bakalım uslu bir çocuk ol da seninle bozuşmayalım. Neli, yorgunsan oturabilirsin, yok değilsen hemen evine dön. Burada duyduklarını, gördüklerini de Gerinç'teki o adi herife anlatmadan edemezsin. Sen buralarda dolandıkça bu iş halledilemeyecek. Eh dedim, çocuğu hoş tutarsınız sanırım. Bay Heathcliff yoksa çok yaşamaz. Sonra unutmayın ki şu koskoca dünyada görüp görebileceğiniz tek yakınınız bu çocuk. Heathcliff gülerek, ona karşı çok iyi davranacağım dedi. Sen hiç merak etme. Yalnız ona benden başka kimse iyilik etmemeli. Çünkü onun sadece beni sevmesini istiyorum. Onun sevgisini başkalarıyla paylaşmak istemem. İşte iyiliğimin başlangıcı olarak Joseph oğlana biraz kahvaltı getir. Harriet'ın cehennem zebanisi, sen de işinin başına dön. Ötekiler dışarı çıktıktan sonra Heathcliff bana döndü. Evet Nelly, kanunen sizin oranın sahibidir. Oğlumun varisi olacağıma iyice kanaat getirmeden onun ölmesini istemem. Zaten çocuk benim. Onların bütün mallarına tam anlamıyla sahip olmasını, onların çocuklarını kendi babalarının topraklarında ücretle çalıştırdığını görmek istiyorum. İşte sırf bu düşünceyle şu köpek yavrusuna katlanacağım. Yoksa ondan tiksiniyorum. Ben de uyandırdığı hatıralar yüzünden nefret ediyorum. Fakat bu kadar ilgi de yeter. Benim yanımda güvenlikte olacak. Tıpkı senin beynin kendi çocuğuna baktığı gibi burada da ona iyi bakılacak. Yukarı katta kendisine güzel bir oda hazırlattım. Ayrıca bir de öğretmen tuttum. Haftada 3 defa çocuğa öğrenmek istediklerinin hepsini öğretmek için 25 kilometrelik yoldan gelecek. Harriet'ına da ona itaat etmesini tembihledim. Kısacası onu çevresindekilerden üstün, hepsinin efendisi olarak yetiştirmek için gereken her şeyi yaptım. Yalnız onun pek çelimsiz olması, bu kadar zahmete katlanmaya değecek durumda bulunmaması da beni hayal kırıklığına uğrattı. Dünyada bir tek dileğim oğlumun koltuklarımı kabartacak bir kimse olmasıydı. Bu durmadan sızlanan süt benizli zavallı yaratık ise düşündüklerimin tam tersi. Heathcliff bunları söylerken Joseph de bir kase sütlü yulaf lapası getirip Linton'un önüne koymuştu. Çocuk bu çirkin bulamaca bir göz attıktan sonra onun yiyemeyeceğini söyledi. Yaşlı uşağın da oğlan hakkında efendisi gibi düşündüğünü sezdim. Ama Heathcliff adamlarından oğluna saygı göstermelerini istediği için düşüncelerini saklamak zorundaydı. ''Yiyemeyeceğin mi?'' diye Linton'un yüzüne bakıp söylediklerinin duyulmaması için sesini alçaltarak sordu. Ama Bay Harriet'ın bundan başka hiçbir şey yemezdi. Ona iyi gelen yeme sağ da iyi gelir. Bana sorarsan ben böyle derim. Linton öfkelenerek yemeyeceğim işte dedi. Kaldırın bunu. Joseph kaseyi kızgınlıkla çocuğun önünden çekip aldı. Bize getirdi. Allah sen söyleyin şu yemekte ne mundarlık var ki diyerek kaseyi Heathcliff'e uzatıverdi. Heathcliff yemeğe ne olmuş diye sordu. Joseph aha şu çocukcağız var ya hani şu çıtkırıldım nana molla işte o yemezmiş bu yemeği ama ona hak vermeli. Anası garı da onun gibiydi. Yiyeceği ekmeğin bile mısırını bile ehtirmezdi. Güya pis olurmuş. Efendisi kızgın kızgın benim yanımda annesinin adını ağzına alma dedi. Sen ona yiyebileceği bir şey getir yeter. Bu her zaman ne yer neyle? Kaynamış süt ya da çay vermelerini tavsiye ettim. Kahya kadına bunları hazırlaması için emir verildi. Babanın bencilliği yüzünden oğlanın rahat edebileceğini düşünüyordum. Adam oğlunun dayanıksız olduğunu, hoş tutulması gerektiğini anlamıştı. Ondaki bu değişikliği Bay Edgar'a anlatırsam içi rahat ederdi besbelli. Oralarda daha fazla oyalanmama sebep kalmadığı için Linton ona yaklaşan dost bir çoban köpeğiyle oyalanırken görünmeden dışarı sıvıştım. Meğer o tetikteymiş, daha ben kapıyı kapar kapamaz bir yaygara koparıp haykırmaya başladı. Beni bırakma, ben burada kalmayacağım, burada kalmayacağım. Derken kapının mandalı kalktı ama tekrar indi. Onun dışarı çıkmasına meydan vermemişlerdi. Ata bindim, tırısa kaldırdım. Böylece kısa süren muhafızlığımda sona erdi. 21. O gün küçük kedi de bizi epey üzdü. Yataktan büyük bir sevinç içinde kalkıp Linton'un yanına gitmek istedi. Onun evden gittiğini duyunca da öylesine gözyaşı dökmeye, yas tutmaya başladı ki Edgar da çocuğu yanına alıp oğlanın yakında döneceğini söyleyerek onu susturmaya çalışmak zorunda kaldı. Bey sözlerine "Onu geri alabilirsem" şartını da ekledi ama buna imkan yoktu elbette. Babasının bu sözleri kızı pek yatıştıramadıysa da zaman etkisini gösterdi. Gerçi arada sırada aklına gelince babasına Linton'un ne zaman döneceğini soruyordu ama hafızasında çocuğun hayali o kadar zayıflamıştı ki yeniden görse belki de tanıyamazdı. İş için Gimmerton'a gittikçe uğultulu tepelerin kahya kadınına rastlıyor, ona küçük beyin ne halde olduğunu soruyordum. Çünkü çocukcağız bizim Catherine gibi herkesten uzak yaşıyor, hiçbir yerde görünmüyordu. Kadının sözlerinden anladığıma göre çocuğun sağlık durumu gene bozuk gidiyormuş. Çevresinde bulunanları da usandırıyormuş. Bay Heathcliff de duygularını gizlemeye çalışıyormuş ama çocuktan eskisinden fazla nefret ediyormuş. Sesini duymak bile istemiyor, onunla aynı odada oturmaktan bile kaçınıyormuş. İkisi pek seyrek konuşuyorlarmış. Linton derslerine çalışıp akşamları da salon dedikleri küçük bölmede vakit geçiriyormuş. Durmadan vücudu ağrıdığı, öksürdüğü, soğuk algınlığından da şikayet ettiği için çoğu kere de bütün gününü yatakta geçiriyormuş. Kahya kadın, "Ben böylesine ödlek bir yaratık görmedim," diye ekledi. Kendi canına da öyle düşkün ki, hele akşamları pencereleri biraz daha geç saate kadar açık bıraksam kıyameti koparır. Bir nefescik gece havası onu öldürürmüş sanki. Yaz ortasında bile ocağın yakılmasını istiyor. Joseph'in tütünü zehirmiş. Durmadan şeker, tatlı, şekerleme ister. Süt istemesi hiç bitmiyor. Hep süt, süt, süt. Kışın biz gebersek de onun umurunda olmaz. Kürklü pelerinine sarınıp ocağın başındaki koltuğuna kurulur, kızarmış ekmekle bir tas su ya da yudumlamak için başka cins bir içecek alır. Harriet'ın sırf acıdığı için onu eğlendirmeye kalksa çok sürmez, biri ağlar, öbürü küfreder, böylece ayrılırlar. Harriet'ın kaba sabadır ama kötü yaratılışlı bir çocuk değildir doğrusu. Bana sorarsan Linton kendi oğlu olmasa bey onu Harriet'ın bayıltıncaya kadar pataklamasından hoşlanırdı bile. Bir de çocuğun canına bu derece düşkün olduğunu bilse onu mutlaka kolundan tutup kapı dışarı eder. Adamın bundan haberi yok çünkü oturma odasına girmek hiç adeti değildir. Hem de öfkenin karşılığının ziyan olacağını bildiğinden bu tehlikeyi göze alamadığı için odaya uğramıyor. Linton onun yanına gidip mızmızlanmaya başlarsa çocuğu doğruca yukarıya yolluyor. Bu anlatılanlardan ben şunu öğrenmiştim ki küçük Heathcliff doğuştan huysuz, doğuştan bencil değilse bile sırf kendisine karşı ilgi gösteren bulunmadığı için bu huyları edinmişti. Bu yüzden ona acımamak elimden gelmiyor, keşke yanımızda kalsaydı diye de düşünüyordum ama doğrusu çocuğa duyduğum ilgi de yavaş yavaş kaybolmuştu. Yalnız Bay Edgar beni çocuk hakkında bilgi edinmeye teşvik ediyordu. Öyle sanıyorum ki çocuğu aklından çıkarmıyor, onu görebilmek için bazı tehlikelere katlanmayı da göze alıyordu. Bir keresinde kahya kadına çocuğun ara sıra kasabaya inip inmediğini sormamı istedi. Kadın çocuğun iki kere atla, o da babasıyla birlikte kasabaya geldiğini, her defasında da eve döndükten sonra 3-4 gün hasta yattığını söyledi. Yanılmıyorsam bu kadın oğlan geldikten 2 yıl sonra oradan ayrıldı. Yerine de benim tanımadığım birini aldılar. Bu kadın hala da orada çalışıyor. Kitty 16 yaşına basıncaya kadar Gerinç'te günler eskisi gibi güzel geçti. Küçük hanımın doğum günlerinde eğlence düzenlemiyorduk. Çünkü o gün aynı zamanda hanımımın da ölüm günüydü. Babası her yıl o günü tek başına kütüphanede geçirir, hava kararırken Gimmerton mezarlığına kadar yürür, çoğu zaman da ancak gece yarısından sonra gelirdi. Bu yüzden Catherine kendi imkanlarıyla eğlenmek zorunda kalırdı. O yıl Mart'ın 20'si güzel bir bahar günüydü. Babası kütüphaneye çekilince küçük hanım dışarı çıkmak üzere giyinmiş aşağıya indi. Benimle birlikte kırlarda gezmek için izin istediğini, babasının da çok uzaklara gitmemek, bir saat içinde dönmek şartıyla izin verdiğini söyledi. Onun için elini çabuk tut Alan diye bağırdı. Ben nereye gitmek istediğimi biliyorum. Doğruca av kuşlarının sürü haline geldikleri yere gideceğiz. Bakalım yuvalarını yapmışlar mı yapmamışlar mı onu anlamak istiyorum. Epey uzak olsa gerek dedim. Çünkü bu kuşlar düzlüğün kıyılarına yuva yapmazlar. Yo, uzak değil, babamla iyice yakınlarına gittim. Şapkamı giydim, bu meselenin üzerinde daha fazla düşünmeden çıktım. Küçük hanım önümden yürüyor, ara sıra yanıma dönüyor, sonra gene önden gidiyordu. Tıpkı bir tazı yavrusu gibiydi. Baştan çevremizde ötüşen tarla kuşlarını dinlemek, güneşin tatlı sıcağını duymak, o sevimli yavruyu, bebeğimi, altın sarısı bukleleri rüzgarda uçuşa uçuşa, yaban gülü yaprağı gibi lekesiz yanakları parıldayarak, gözlerinde bulutsuz bir sevinçle koşarken seyretmek pek hoşuma gitmişti. O günlerde küçük hanım pek mutlu küçük bir yaratık olmuştu. Bir melekti sanki. Ne yazık ki hayatından memnun olamadı. Senin av kuşların nerede kaldı Keti dedim. Geriç sınırını çoktan geçtik. Artık kuşların bulunduğu yere varmamız gerekirdi. Benim bunu her soruşumda Keti, biraz daha ileride, biraz daha ileride Alan diyordu. Şu bayırı tırman, şu kıyıyı geç, sen öbür yana varmadan ben kuşları havalandırmış olurum. O kadar çok yamaç, o kadar çok kıyı vardı ki en sonunda yorulmaya başladım. Geriye dönmemiz gerektiğini söyledim. Benden ileride gittiği için sesimi duyurayım diye bağırmak zorunda kaldım. O ya beni duymadı ya da duymamazlıktan geldi. Sıçraya sıçraya yoluna devam etti. Ben de onun peşinden gitmek zorunda kaldım. Derken bir çukurlukta gözden kayboldu. Onu yeniden görebildiğim zaman ise uğultulu tepelere kendi evinden 3 kilometre daha yakındaydı. Önüne çıkan iki kişinin onu durdurduğunu fark ettim. Bunlardan birinin Bay Heathcliff olduğuna emindim. Keti keklik yuvalarını dağıtırken ya da hiç olmazsa ararken yakalanmıştı. Tepeler Heathcliff'in malıydı. Onun için kaçamak avcıya çıkışıyordu. Ben zorlukla onların yanına vardığım zaman Keti ellerinin sözlerinin doğruluğunu ispat etmek için ileri uzatarak ''Ne bir tanesini aldım ne de gördüm.'' diyordu. ''Ben zaten alacak değildim. Babam burada onların sürüyle bulunduğunu söylemişti de yumurtalarını görmek istedim.'' Heathcliff kötü niyetli bir gülümseyişle bana bakıp karşısındakini tanıdığını, ona karşı da iyi düşünceler beslemediğini belirttikten sonra babanın kim olduğunu sordu. Keti de, ''Trash Cross Garen çiftliğinin sahibi Bay Linton'' dedi. ''Beni tanımadınız sanırım, yoksa benimle o şekilde konuşmazdınız.'' Heathcliff alaylı alaylı, ''Babanın çok değer verilen, çok saygı gören bir kimse olduğunu sanıyorsun, öyle mi?'' diye sordu. Catherine de bu sözleri söyleyen adama merakla bakarak, ''Peki siz kimsiniz? Şu adamı da daha önce görmüştüm. Sizin oğlunuz mu?'' dedi. Kızın gösterdiği öbür adam Harriton'dı. Aradan geçen 2 yıl onu daha da iyileştirmiş, daha kuvvetlendirmişti. Eskisi gibi pısırık, kaba görünüyordu. ''Keti'' diye araya girdim. ''Evden çıkalı 1 saat değil, neredeyse 3 saat olacak. Hemen geri dönmeliyiz.'' Heathcliff beni yana iterek, ''Hayır, o adam benim oğlum değil.'' dedi. ''Fakat benim bir oğlum var. Hem sen onu daha önce gördün. Gerçi dadın acele ediyor ama ikiniz de biraz dinlenseniz iyi olur. Şu funda yığınını dönüp evime gelmez misin? Dinlendikten sonra eve dönmek daha kolay olur. Hem orada çok iyi karşılanacaksınız.'' Catherine her ne pahasına olursa olsun eve gitmemesi gerektiğini fısıldadım. Olacak şey değildi bu. Catherine yüksek sesle "Niçin?" diye sordu. "Ben koşmaktan yoruldum. Yerler ıslak. Buraya oturamam. Hadi gidelim Alan. Hem oğlunu da önceden gördüğümü söylüyor. Bence yanılıyor ama galiba nerede oturduğunu biliyorum. Penistone kayalarından dönüşte girdiğim çiftlik evinde olacak, öyle değil mi?" "Evet, orada oturuyorum. Hadi Nelly, sen de dilini tut. Bizleri görmek kız için bir yenilik olacak. Harriton, sen küçük hanımla önden yürü. Sen de benimle geleceksin Nelly." Heathcliff'in yakaladığı kolumu kurtarmaya çalışarak "Hayır, o böyle bir yere gidemez." diye bağırdım ama Catherine son hızla koşarak uzaklaşmış, neredeyse evin önüne varmıştı. Ona yoldaşlık etmekle görevlendirilen delikanlı ise bunu yapmak istemediği için yoldan ayrılıp gözden kaybolmuştu. "Bay Heathcliff," dedim. "Bunu iyi niyetle yapmadığınızı siz de biliyorsunuz. Kız orada Linton'u görecek, eve döner dönmez de her şey anlatılacak. Bütün kabahat de benim üzerime yüklenecek." Heathcliff, "Onun Linton'u görmesini istiyorum," dedi. "Şu son günlerde biraz daha iyileşti. Her zaman da böyle görecek halde olmaz ha. Kızı da bu ziyareti sır olarak saklamaya çabucak razı ederiz. Bu işin neresinde kötülük var?" Kötü yanı şu, babası kızının sizin eve girmesine benim sebep olduğumu öğrenirse bana kızar. Sonra kızı böyle davranmaya kışkırtmanızda da mutlaka kötü bir niyet olduğunu sanıyorum. Niyetim gayet dürüst. Bunu sana hiç çekinmeden en ince noktalarına varıncaya kadar açıklayacağım. İki kardeş çocuğunun birbirine aşık olup evlenmeleri ihtimalini düşünüyorum. Senin beyine karşı da cömertçe davranıyorum yani. Onun yumurcağının ileride eline bir şey geçmesi ihtimali yok. Ama kız benim dediklerimi yaparsa Linton'la birlikte mirasa ortak olacak. Linton ölürse zaten onun hayatı güven altında değil. O zaman tek varis Catherine olacak. Hayır olamaz dedi. Vasiyetnamede böyle bir kayıt yok. Linton'un malı bana kalacak ama ben ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için bu birleşmeyi istiyorum. İsteğimi de gerçekleştirmeye kararlıyım. Ben de Catherine'in bir daha benimle birlikte evinize yaklaşmamasını sağlamaya kararlıyım dedim. Bahçe kapısına yaklaşmıştık. Catherine bizi orada bekliyordu. Bay Heathcliff bana susmamı söyledi. Sonra bahçe yolunda önümüze geçerek evin kapısını açmak üzere hızlı hızlı yürüdü. Bizim küçük hanım da sanki onun ne biçim insan olduğunu anlamak istiyormuş gibi boyuna yüzüne bakıyordu. Öbürü ise kızla göz göze geldikçe gülümsüyor, onunla konuşurken sesini yumuşatıyordu. Ben de budala gibi annesinin hatırası adamın kıza bir kötülük yapmak istemesine engel olur diye düşünüyordum. Linton ocak başında ayakta duruyordu. Kırlarda gezmekten yeni dönmüş olsa gerekti çünkü kasketi daha başındaydı. Kendisine kuru pabuç getirsin diye Joseph'i çağırmıştı. 16'sına basmasına daha birkaç ay vardı ama boyu yaşına göre pek uzundu. Yüz hatları hala güzeldi. Gözleri de teni de benim aklımda kaldığından çok daha parlaktı. Yalnız bu daha çok temiz kır havasının, hayat veren güneşin yarattığı geçici bir zindelikti. Heathcliff Katie'ye dönerek, ''Şimdi bir bakalım, kim bu oğlan?'' dedi. ''Onu tanıyabildin mi?'' Kız şüpheli şüpheli önce birine sonra ötekine bakarak, ''Oğlunuz mu?'' diye sordu. ''Evet, evet ama iyice bak, onu ilk defa mı görüyorsun? Düşün. Vah vah, hafızan da zayıf. Linton sen dayının kızını, hani gidip görmek için boyuna bize sıkıştırdığın kızı hatırladın mı?'' Keti bu adı duyar duymaz sevinçle haykırdı. Ne? Linton mı? O küçük Linton mu bu? Benden daha uzun. Sen sahiden Linton mısın? Delikanlı yaklaşıp kendini tanıttı. Kız onu hararetle öptü. Zamanın ikisini de ne kadar çok değiştirdiğine şaşarak birbirlerine baktılar. Catherine tam boyunu bulmuştu. Vücudu hem dolgundu hem de düzgündü. Çelik gibi kıvraktı. Her yanından sağlık neşe fışkırıyordu. Linton'un ise hareketleri pek ağırdı. Vücudu da pek çelimsizdi ama onun da davranışlarında öyle bir zarafet vardı ki bütün bu kısırlarını örtüp sevimsiz olmasını önlüyordu. İkisi birbirine bir sürü iltifat ettikten sonra kız Bay Heathcliff'in yanına gitti. Heathcliff kapının önünde durmuş, dikkatini hem içeriye hem de dışarıya vermeye çalışıyormuş gibi görünüyordu ama aslında niyeti dışarıya bakmak değil, içeridekileri gözden geçirmekti.